Ayrım beş başı. Bütün hallerinizle efendim. 1. 1894 yılının Haziran ayı ortalarında İstanbul'da Göksu Deresi üstündeki taş köprüden geçtikten sonra katırını çeşmede sulayan Robert H. Stone karşı yakadaki hisara baktı. Mavimsi bir pus görüyordu. Sanki birisini anlatıyor gibi bu pusu algılayacak film plağı ne yazık ki yok dedi. Gözüne kanlıca açıklarından geçen yandan çarklı vapur ilişti. Vapur akıntıya karşı gittiğinden yorulmuşa benziyordu. Bacasından çıkan duman yatay çizgi halinde uzanıyor, havanın puslu mavisine hareket katıyordu. Mr. Stone, Veli Paşa'nın yönettiği fotoğrafi idaresinde görevliydi. Camilerin, yalıların, köprü ve çeşmelerin fotoğraflarını çekip saltanat arşivi için numaralayan Mr. Stone, bir haftadır Kanlıca çevresinde çalıştığı için Paşa'nın av köşkünde kalıyordu. Bu evde resimlerini karta basıyor, negatiflerini de ayrı bir düzen içinde sıralıyordu. Katır, suyumu içtim, hazırım der gibi Stone'a baktı. Sonra da başını çevirdi. Öylece durdu. Stone, katırın yükünü alışkın gözlerle denetledi. Hayvanın sırtına bağladığı fotoğraf makinesi sehpasını yoklayınca ipin biraz gevşediğini fark edip sıkılaştırdı. Sonra da heybeden çıkarttığı deri çantayı açtı, içine baktı. Aradığı şeyi göremeyince telaşlandı. Çantayı hızla karıştırmaya başladı. Fotoğraf da aradığı, bulmuştu. Fotoğrafa bakarken yüz çizgileri gevşedi, gülümsedi. Bakışlarında aşk, umut ve sabırsızlık vardı. Gözünün önünden Veli Paşa'nın av köşkü, film negatiflerini çalıştığı masa, duvardaki gaz lambası, sedirin üstündeki yatak ve işlemeli yorgan geçiyordu. Belli belirsiz bir hayal olarak ama belirgin bir cinsel uyanışla Leyla'yı bu yatakta düşündü. Onun yumuşak sesini, düşünce dolu bakışlarını, güzel endamını gözünün önüne getirdi. Yaşam rüzgarı Mr. Stone'u İstanbul'a getirip bıraktığından beri genç adam özellikle buradaki cinsel ahlak konusuna akıl erdirebilmiş değildi. Veli Paşa'nın kaç tane cariyesi ve odalığı olduğunu anlayamamıştı. Bu genç hanımlar çok saygıdeğer görünümü olan valide hanıma da çocuklara da hizmet ediyor, kimse böyle bir durumdan rahatsız görünmüyordu. Mr. Stone, Leyla'nın eski odalıklardan biri olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Paşa, Leyla'yı bir zamanlar koynunda yatırdığını aldırmadan av köşkündeki bahçıvan Rüstem'e hediye etmişti. Mr. Stone, Leyla'nın öyküsünü çok anlaşılır bir nedenle merak ediyordu. Çünkü Leyla ile yurttaştı ve adı bir zamanlar kim bilir ne olan bu kadının İngilizcesi adada doğanlara özgüydü. Aksanında uzun süre İstanbul'da yaşamanın getirdiği pelteklik olmasa, diyordu Mr. Stone. Galli olduğuna kalıbımı bile basardım. Leyla buraya nasıl gelmişti? Asıl adı neydi? Hangi şehirdendi? Bunları bilmek, Stone için bir masalın buğusunu aralamak demekti. Kimsenin düşlemeyeceği bir masaldı bu. Leyla, Mrs. Stone oluyordu. Lilliput'tan, devlerin elinden kaçan Mr. Stone, Bosporus'taki çarşıdan kayaları geçtikten sonra kendini bekleyen sevgilisine ulaşıyor, ona altın postu veriyordu. Sonra ne olacaktı bilinmezdi çünkü masallar hep böyle biterdi. Mr. Stone, Leyla'nın kendisiyle İngilizce konuştuğu anı iç çekerek düşündü. Köşkte kendisine ayrılan odada çalışıyordu. Kendi kendine emirler veriyor, emir veren iç kişiye kadın sesiyle karşı koyuyordu. Sahte diyalog Stone'un kendini işe kaptırmasını sağlıyordu. "What you like anything else?" sorusuyla irkildi. Bu ses Leyla'nındı ve yüzünde hınzır bir gülümseme vardı. Gözlerinde kimse anlamıyor sanıp da yaptığın o kaba saba konuşmalara dikkat et anlamı duruyordu. Ellerinin rahatlığı bu konuda anlayışlı olduğunu akla getiriyordu. Köşkte Rüstem'den başka halayık kız, bekçi ve seyis vardı. Leyla'nın Stone'la konuşabilmesi onların da işine gelmişti. Çünkü adamı kim anlıyorsa ona hizmet eden de olurdu. Hizmetkarların hizmet etmekten kaçabildikleri her ana kazanç sayması şaşılacak bir şey değildir. Üstelik bu kazanç duygusu işe yarıyordu. Elindeki fotoğrafı dikkatle çantasına yerleştiren Mr. Stone, Leyla'dan ne kadar etkilenirse etkilensin bu aşkın umutsuz olduğunun farkındaydı. Çan Kulesi çok gösterişli bir Rum kilisesi gördü. Kilisenin avlusunda siyahlara bürünmüş birkaç kadın çiçeklerle uğraşıyor, temizlik yapıyordu. Mr. Stone katırını ağaca bağladı. avluya girdi. Kendisine bakan yaşlı kadınlara şapkasını çıkartarak selam verdi. Kilise kapısındaki mumlardan bir tane aldı, vazgeçti, iki tane aldı. Cüzdanını çıkarttı, tek gözüyle bakarak bozuk para aradı. Yoktu. Üstünde Abdülhamit'in resmi bulunan banknotlardan birini masaya koydu. Tanrı'nın dualarını kabul etmesi için Ortodoks kilisesine rüşvet verdiğini düşündü. Mumları hangi ikonanın önünde yakacağına bir süre karar veremedi. Aşk için kutsal bakireye de dua edilmez ki, dedi içinden. Karşımdaki Bacchus, Afrodit ya da aşk tılsımı yapan bir peri resmi olmalıydı. Gülmenin sırası değildi. Meryem ikonasının önüne mumları dikti, sabırla yaktı ve diktikten sonra diz çöküp gözlerini kapatarak dua etti. Duasında kutsal bakireye Leyla benim olsun diyemese de en iyisi olsun, bizi koru gibi ifadeler kullandığı, kimse zarar görmesin dediği anlaşılıyordu. Tutulduğu aşkın çok tehlikeli olacağını anlamıştı. Çünkü Leyla'nın kocası Rüstem dev gibiydi. Güçlü pazıları, adeleli baldırı tek sözcükle korkutucuydu. Demek Lilliput'tan geldin öyle mi? Al bakalım, diyen Rüstem'in yumruğunu hayal ederek anlamsız gülümsedi. Kiliseden çıktıktan sonra iskelede bir kahveye oturup boğazını ırmak gibi akıp duran sularını izleyerek kahve içti. Leyla beni seviyor mu? Sevmiyor olamaz. Seviyor. Ben çıldırıyorum. Ne yapacağız bilmem. Bu sorular umutla umutsuzluğun o kadar yakın olduğunu gösteriyordu ki Mr. Stone ne düşünürse düşünsün çıkmazda olduğu sonucuna varıyordu. Leyla ile yaşadıklarını kim bilir kaçıncı kez yeniden gözden geçirmeye başladı. En çok Leyla ile aşk umudunun yeşerdiği şu sahneyi seviyordu. Mr. Stone İstanbul'u konu alan çeşmeleri, camileri, kiliseleri, yolları, mezarlıkları, tekkeleri, insanları gösteren fotoğraflarını karanlık odadan çıkartıp kuruttuktan sonra istif ediyor. O sırada Leyla'nın resimlere doğru sokulup yan gözle kendisini süzdüğünü görüyor. Stone doğrulunca o sırada resme dokunmak isteyen Leyla'nın kolu Mr. Stone'un omzuna değiyor ve genç kadından yayılan sıcaklık Stone'u adeta yakıyor. En çok aşkın yeşerdiği şu sahneyi seviyordu. Mr. Stone resme rütuş yaparken odaya giren Leyla'ya gülümsüyor. Bu gülüş karşılıklı olarak hem istek hem de korku dolu. Mr. Stone hiç gereği yokken tut şunu diyerek Leyla'nın eline kalem uzatıyor. Bunu yapmanın rastlantı sonucu el değmelerine, basit dokunmalara yol açacağını her ikisi de çok iyi biliyor. Leyla kaleme uzandığında Mr. Stone'un tırnağından bir kıvılcım sıçrıyor. Hafifçe canları yandığı için şaşkın bakışıyorlar. Leyla kalemi alıp başka şeye bakıyor. Bu kalemi ne yapayım demiyor. Çok gülünç aslında ama heyecandan gülünçlüğü görmüyorlar. Duygular görünüyor yalnızca. Mr. Stone cesaret bulup Leyla'nın arkasına geçerek onu bir resmin önüne doğru sürüklüyor. Leyla resme bakarken Stone onun omzu üzerine doğru eğiliyor. İkisi birden sarık biçimi verilmiş bir mezar taşının resmine bakıyorlar. Leyla heyecanını nasıl saklayacağını bilemiyor. Ancak ne olursa olsun der gibi susuyor. Mezar taşını gösteren Stone, fes biçiminde taşlar da var dese de resmin başka bir yerine bakıyor. Leyla, fesler, a evet, ya öyle mi? Gibi sözlerle kekelerken ellerini göğüslerine bastırıp gözlerini kapatıyor. Mr. Stone bu yanıtın resmi düşünmeyen birinden geldiğini çok iyi anlıyor. Hatta sana deli oluyorum demeye geldiğini seziyor. Kadına sarılmamak için kendini zor tutuyor. İyice ona doğru sokuluyor. Burnundan çıkan ateşli soluğu Leyla'nın tülbentine çarptırıyor. Sesi düğümleniyor. Kadının bunu anlayacağından korktuğu sırada Leyla'nın da titreyip sarardığını görüyor. İşte tam o an Leyla'yı taburaya oturtarak bu güzelin bakışı belgelemeye başardığı andır. Çantasında taşıdığı, ara sıra çıkartıp okşadığı resim tam o anda çekilmiştir. Kahvede olmasa resmi çıkartıp bakardı şimdi, düşlemek niyetinde. Sarı bukleleri tülbentinden taşıyor. Düzgün burnu ve biçimli ağzı o köşeli yüze pek yakışmış. Lacivert gözler burada siyah gibi çıkmış. Mr. Stone fotoğrafı çektiği anda Leyla'nın cinsel heyecan içinde olduğunu biliyordu. Ama resmin cinselliği olmayan bir kadına aitmiş gibi durmasına şaşırıyordu. Genç adam boğazı gözleyerek epeyce zaman geçirdi. Hatta makinesini kurup kahve yaşamına, iskelede bekleşenleri gösteren birkaç fotoğraf çekti. Sokaklardan geçerken kendisine meraklı gözlerle bakan çocukları, yaylı arabaları, büyük kayıklarda dörtlü grup haline kürek çekenleri belgeledi. Yol boyunca ilerlerken fotoğrafçı nedir ki diyerek duraladı ve boğazın atılarak akan sularına baktı. Anonim bir gözüm ben. Hem olayı yaşayan hem de olaydan sonra yaşayan anonim bir göz. Stone 100 yıl sonra kim bilir hangi insanın R.H.Stone imzalı bir fotoğrafa bakarak şaşıracağını düşledi. Hayret diyecekti o kişi. Belki de bir kütüphanede olduğu için arkadaşına fısıldayarak sokulacak ve şu resme baksana sanki şimdiki zaman gibi 100 yıl önce çekilmiş oysa diyecekti. O resmi çeken ben artık yaşamadığım halde vizörden baktığım an yaşayacak. Baktığım an. 100 yıl sonrasının insanı kamera gerisindeki gözü düşünüp garip bir metafizikle sarsılacak. Belki de yaşamın bir düşünce olduğunu söyleyen filozofları düşünecek. Stone'un elinde Leyla'nın fotoğrafından başka bir hakikat yoktu. Ama ne tuhaf, sanki o fotoğrafı başka birisi çekmişti. Leyla adında bir kişi yoktu da, sanki yalnızca fotoğraf vardı. Yaşam sadece bir düşünce miydi gerçekten? Veli Paşa'nın av köşküne geldiğinde önce Leyla'yı değil Rüstem'i görmek üzere arandı. Bunlar düpedüz suçluluk duygusu okunan bakışlardı. Bir yerden mum çiçeği kokusu geliyordu. Manolya kokusu mu? Bu dediği içinden. Rüstem nerede acaba? Adamı ortalıkta göremeyince hızla bahçeden içeri yollandı. Köpek havlarken köşkün cümle kapısı açıldı. Leyla göründü. Yüzü al aldı. Heyecanlıydı. Son yüzünü gizler gibi içeri girdi ve hemen odasına daldı. Size ne ikram edeyim diyen Leyla'nın sesi onu irkitti, su istedi. O giderken oh Leyla diyerek inleyen genç adam Leyla'nın bakışlarıyla erimiş haldeydi. Genç kadının yüzündeki utanma duygusuna hoş bir eda ekleyen gözleri, yıpranmış da olsa etkileyici jestler için yaratılmış gibi duran elleri ve hele gülerken çıkardığı ses Mr. Stone'u çıldırtıyordu. Çok susamamıştı ama neden su istediğini bilmiyordu. Çünkü Mr. Stone'un Leyla ile ilgili fantazyaları hep su içinde geçerdi. Bu kadını bir güzel soyup ırmağa ittiğini, diri göğüslerini emdiğini, onun da buz gibi kollarıyla ürperen sıktığını okşadığını çok düşlemişti. Gözlerini yukarı doğru dikip Tanrı'ya yakardı. Sağa sola bakındı. Ne yapacağını bilemedi. İyi bir Hristiyan'ın davranışı değildi bu. Kendisine su getiren kadının yanaklarına, yerde sürünen eteğinin kirli saçaklarına, yüzünden başka bütün vücudunu kapatan giysilerine bakan Mr. Stone, Leyla'nın bu haldeyken bile ruhunu okşayan özelliğinin ne olduğunu anlamak ister gibi baktı. Kendi yalnızlığından bile hoşnut görünen bir kadındı bu. İnsan yalnız başınayken mutluysa o insanın mutlu olduğu söylenebilir. Oysa biraz yalnız kalsa ortalığı cehenneme çeviren nice kadın vardır. Leyla farklıydı. Eğitilmiş, inci dişli, akıllı, piyano bile çalan, okuryazar, soylu ama öfkeli kızlar bir yanda, okuryazarlığı olmayan, yürümesini bilmeyen Leyla öbür yandaydı. Tam bu sırada Leyla, "Biliyor musunuz efendim, neler yaptığınızı çok merak ediyorum." dedi ve boş su bardağını göğsüne bastırarak genç adamı süzdü. Mr. Stone hayretle baktı. "Leyla, biliyorum, ahlaksız kadınlar gibi konuştum. Ama sizin halleriniz o kadar hoşuma gidiyor ki, yalnız başınızayken geçirdiğiniz yarım günü görmek için neler vermezdim. İçinden geçeni olduğu gibi anlatmak yoksullara mı yoksa kadınlara mı özgüdür? Bu bilinmez ama Mr. Stone kadını kışkırtmak istedi. Kadınlar bir erkeği çok beğenirlerse onun yaşamını merak ederler. Leyla, Tanrı hakkı için sizi düşünmeden duramıyorum. Erkek zalimliği böyle durumlarda şahlanır. Mr. Stone Leyla'yı küçümsedi ama onu ciddiye alıyor gibi baktı. Leyla, ben doğru konuşmayı bile bilmem. Biliyorum, şimdi benden tiksineceksiniz. Parantez içinde boğazı kurudu ve heyecandan tıkandı. Affedersiniz, boğazını temizledi. Ama günahımı söyledim işte. Çünkü bunu söylemeden asıl düşüncemi söyleme becerim yok. Bunları nasıl becereceğimi de öğrenemem. Çünkü kafam odunlaştı. Belki de korkacaksınız ama rica ederim sizden hiçbir şey beklemiyorum. Bana değer verdiğinizi hissettim. Çok mutlu oldum. Ne yapalım? Ben basit bir kadınım. Özür dilerim. Bir beyefendiye bunları söylemek zor ama sanırım biz insanlar yalnızca düşlerken eşit olabiliyoruz. Soylu kadınların işitse baygınlık geçireceği bu sözler Leyla'nın dilinde ne kadar güzel ve doğru duruyordu. Yalnızlığı kavramış bir ruhun tınılarıyla dolu, sınırlarını bilen insanın sesiydi bu. Mr. Stone'un romantik ruhu coşmuştu. Ayağı fırladı, kadını öpmek için uzandı. Yalnızca kadın ruhu böyle bir durumda zalimliğin kırbacını kullanır. Leyla, hayır diyerek sıçrayıp geri çekildi. Rica ederim, nerede olduğunuzu unutmayın. Suçüstü basılmış aşıkların tedirginliğiyle etrafına bakınan ve sıkıntıyla hemen oturan Mr. Stone, oyuna getirilmiş kişiler gibi kızdı. Leyla'ya sertçe baktı ve böyle bir sahnenin çekici yanını kavradı. Heyecan. Soyluların bu kadınlarda ne bulduğunu anlar gibi oldu. 2. Veli Paşa eğer vakit bulursa zaman zaman av köşküne gelir, buradan ormana doğru uzayan koruluk içinde sabahtan akşama kadar süren av partileri düzenlerdi. Bir öğle vaktiydi. Önce iki yaver geldi. Paşa'nın av için yola çıktığını bildirdi. Kısa bir zaman sonra köşkün iskelesinden karaya çıkan çok sayıda saraylıyı görünce haberli oldukları halde yine de hizmetkarların ele ayağa dolaştı. Pek çok adam, pek çok köpek, pek çok malzeme geldi. Köşkün bahçesine yığıldı. Çok sayıda katır köşk kapısı önüne dizildi. Böyle bir av partisi görülmüş değildi. Mr. Stone, Wilhelm bıyıklı iki Alman subayını görünce bunun av partisinden çok bir takım yatırımla ve projelerle ilgili bir buluşma olduğunu ya da av partisinin en azından siyasal konuşmalara renk katması için düzenlendiğini düşünüp ortalıktan kayboldu. Av partisinin günlerce süreceği, Karadeniz kıyıları izlenerek Akçakoca'ya kadar gidileceği söyleniyordu. Mr. Stone, paşanın bu yolculuğu belgelemek için kendisini de kafileye katacağından korktu. Şüphesiz çok rahat yapabileceği bir işti bu. Ancak Stone için soylularla birlikte yapılan yolculuk yığınla gereksiz nezaket ve kısıtlanma anlamına geliyordu. Ne onların yanında durabilir ne de hizmetkarlarla vakit geçirebilirdi. Paşa Mr. Stone'un bahçeye gelmesini istediğinde fotoğraf ustası odasında kitap okumaya çalışıyordu. Aslında göz önünde olmak istemediği için odasındaydı. Ama yine de yakalandığını düşünerek telaşla paşanın yanına koştu. Sarı bıyıklı paşa gözlerindeki alaycı bakışları gizlemeye gerek görmeden Mr. Stone'a işlerinin nasıl gittiğini sordu. Stone, Boğaz'ın Anadolu yakasındaki işleri bitirdiğini söylerse kendisinin de götürüleceğini düşünerek bir süre daha bu çevrede çalışması gerektiğini geveledi. Paşa onunla fazla ilgilenmedi. Makinesini alarak kameriyenin önüne gelmesini buyurdu. Paşa ile birlikte iki Alman subayı ve iki Osmanlı nazırının fotoğraflarını çeken Stone, önüne geçemediği bir yaltaklanma duygusu içindeydi. Kendisinin bu adamların gözü nasıl göründüğünü hissetti. İlk kez yaptığı işe öfkelendi. Kızgınlığından pembe yüzü al al olmuştu. Sanki telaştan kızarmış insanlara benziyordu. İçindeki ses, sakın kendini beğendirme diyordu. Beğenirlerse yandığın gündür. Geyik peşine dolaşmaya çıkarsın. Neyse ki korktuğu gibi olmadı. Köşk 2 saat içinde adeta boşaldı ve hatta elinden her iş gelen dev yapılı Rüstem bile gitti. Yolculukta ondan daha iyi bir yardımcı bulamayacağını düşünen paşa bu nedenle Rüstem'i kervanına katmış olmalıydı. Bu olay Mr. Stone ile Leyla'nın düşleyip de bulamayacakları fırsat ayaklarına kadar getirmiş oldu. Genç kadın Mr. Stone'un ilgilenmeyeceğini düşündüğü için kendi dünyasına çekilmişti. Adamın sürekli olarak kendisini düşündüğünü nereden bilebilirdi? Umutsuz aşkını dizginlemek için ahırda, mutfakta, bahçede yerli yersiz ağlayan Leyla'nın bilgili ve akıllı bir insan olduğunu düşündüğü Mr. Stone'dan yana hiçbir umudu yoktu. Bir gün sonra Boğaz'da çektiği fotoğrafların baskısını almak üzere eve gelen Mr. Stone'a yemek getiren Leyla, kendisini bu adama adeta yapıştıran gücün ne olduğunu anlamadan, hiçbir şeye karşı koyamadan hemen oracıkta soyundu. Hiçbir şey konuşmadan, hiçbir soru sorup yanıt beklemeden uzun uzun sevişen aşıklar artık canları acımaya başladığı halde birbirlerini bırakamıyor, zaman zaman mutluluktan ağlayıp zaman zaman cilveleşerek şehvetin tadını çıkarıyorlardı. İki aşığa her şey günlerce düş gibi göründü. Kuşların kendileri için öttüğünü, şarkıların kendilerini fısıldadığını, hatta ezanın kendi adlarını heceler gibi okunduğunu hissettiler. Mutluluk sarhoşuydular. Bedenleri hızla titriyor, başları dönüyor, birbirlerine doyamıyorlardı. Bu hızlı sevişmeler sırasında birbirlerini bildikleri yüzler olarak görmediklerini fark ettiler. Leyla aslına döndü, Jane oldu. Çıplak Stone ve çıplak Jane, giyinik haldeki Stone ve Leyla değildiler. Kadının sarı kıvırcık saç lüleri ona başka bir hava katmıştı. Yüzünün kırmızılığı onu yenilemişti. Yıllardır arayıp da bulamadığı mutluluğu İstanbul gibi hiç aklına gelmeyen bir yerde bulan Stone, kadının mutluluğundan kendi erkekliğine ilişkin sonuçlar çıkardı. Acaba Rüstem bu kadına kendi verdiği mutluluğu verebilir miydi? Acaba kadının için cinsel ilişkiyle duygusal ilişki iki farklı şey miydi? Rüstem bu işi daha iyi mi yapardı? Bir kadın cinsel mutluluğu nasıl yaşardı? Bunu erkek mi verirdi, yoksa kadın vücudu erkeğe araç olarak kullanan, yalnızca kendi doyumunu amaçlayan bir haz yuvası mıydı? Stone o anda Jane olmasa hiç olurdu. Acaba kendisi olmasa kadın ne hissederdi? Bu tür sorular akla gelse de bu açıklıkla sorulamaz. Hatta sorulduğunda başka bir şey haline gelir. Stone, bir erkek kadının ne kadar mutlu ettiğini bilmek ister dedi. Mutlu musun? Leyla, çok mutluyum dedi ve gülümsedi. Sorun bu değil. Nasıl anlatsam? Neyse unut gitsin. Böyle durumlarda aşığın her duygu kıvılcımı bilinmek istenir. Leyla ısrar etti. Ne düşündün? Söylesene. Son konuyu değiştirmek için aslında hiç de düşünmediği halde parmağını kadının göğüslerinde ve karın çukurunda gezdirerek bunların fotoğrafını çekmek ne güzel olurdu dedi. Leyla'nın kikirdeyerek olmaz diyeceğini sanan Mr. Stone, genç kadının ciddiyetle kendisini süzdüğünü gördü. Çok istiyorsan neden olmasın? Stone şaşırdı ama belli etmedi. Yarım saat kadar sonra makine hazırdı. Leyla saçlarını taramış, gözlerini sürmelemiş, dudaklarını ıslatmış bir hale geldi. Belinde peştemal sarılıydı. Elinde Musul işi bir tülbent duruyordu. Stone beğenisini gösteren bir ıslık çaldı. Leyla, Stone'un hazırladığı tabureye otururken peştemalini çıkardı. Edep yerlerini gizledi, yan döndü. Genç adam Leyla'nın sıkılacağını düşünerek acele etti. Onu yerinden kaldırdı. Odanın farklı köşelerine çektiği nafile birkaç pozdan sonra pencereden gelen ışıktan yararlanarak öyle bir görüntü yakaladı ki o anda dünya erotizm tarihine geçeceğini sandı. Dışarı dalgın bakan bukleli bir yüzün, uzun boynu altından iki fırlak ve biçimli göğüs. Tülü yararak dışarı çıkıyor. Bu tül kalçaların üstünden sıyrılıyor ve sanki yok olmaya çalışıyordu. Fotoğrafta çıplaklık görünüyordu ama vurgulanmıyordu. Disk atan atlet heykelinde adamın kıç kıvrımlarından çok hareketin ne olduğu nasıl önemliyse bu fotoğrafta da pencereden bakan bir kadının gerçekte hangi bedenle bu davranışı gerçekleştirdiği anlatılıyor gibiydi. Mr. Stone gecenin ileri saatlerine kadar çalışıp onlarca resmi kağıtlara bastığında Leyla'yı yanına çağırdı. Kadın aynaya bakar gibi resmin karşısına geçti. Bedeni hızla ürperiyordu. Mr. Stone'a döndü. Onu yatağa doğru sürükledi. Yüzünde vahşi bir arzu vardı. Kadınlar hangi noktadan sonra erkeğin gözüne başka, farklı, değişmiş görünür? Bu bilinemez. Ama en azından fotoğraf çektirme olayından sonra yaşananların Leyla'daki değişime kaynaklık ettiği anlaşılıyor. Leyla Stone'u değil, kendisini ürkütücü bulduğu için sarsılmıştı. Öyle bir noktadaydı ki ancak yaşadığı yeri, zamanı ve kişileri unutan kadınların yapabileceği çılgınlıklara kapılmak üzere olduğunu hissediyordu. Aslında hiç de dikkatsiz sayılmazdı. Korku ta baştan beri içinde durduğu için Mr. Stone'la hep onun dışarıdan dönüş saatlerinde buluşuyor. Halayı ve bekçiyi şüphelendirmemeye çalışıyor. Geceleri yatağında uyuduğunu gösteren izler bırakıyor. Köşke cümle kapısı yerine arka kapıdan giriyor. Hizmetkarların kendisini arayıp aramadığını anlayacak bazı işaretler koyuyordu. Ancak korkulan şey insanın yüzünde durur. Hizmetkarlar Leyla'nın günden güne garip davranışlar içine girdiğini görmüyor değildi. Bu İngiliz gavuru Rüstem'in harimi İsmet'ini kirletiyor olabilir. Leyla'da gözle görülür biçimde ortaya çıkan dalgınlık ve heyecan acaba neyin göstergesidir? Neden hep uykusuz gibi bakıyor? Neden bu adam bazı günlerini hep evde geçiriyor? Bu düşünceler halayık kızın kıskanç bakışlarında, bekçinin namus düşkünü çatık kaşlarına duran somut şeyler gibiydi. Düşünce olmaktan çıkmış, elle tutulur nesnelere dönüşmüşlerdi. Belki de böyle değildi ama Leyla artık onların yüzünde bu sözleri görüyordu. Yaptıklarından pişman olduğu için değil, bunun cezasını çekeceğini düşündüğü için davranışlarını denetim altına almaya, Mr. Stone'la ne yaptım ki ben, onu sevmiyorum bile demeye başladım. Bu sözlerle birilerine hesap veriyor gibiydi. Ruhu daralmıştı. Bu aşktan vazgeçemeyeceğini düşündükçe ne yapacağını şaşırıyor. Boynuna taş bağlayıp kendini boğazın sularına bırakmak istiyordu. Leyla, Mr. Stone'la cinsel ilişki halinde yakalansa kim bilir ne kadar eziyet görürdü. En iyimser olasılıkla kocası 3 kez boş ol der ama önce Leyla'nın kemiklerini kırardı. Rüstem'den canını kurtarabilirse parasız pulsuz sokağa atılırdı belki. Ancak iffetini yitiren kadının sokağa atılması ölümden bile beterdi. İyimser bir olasılık da yok değildi. Leyla'yı Mr. Stone'a verebilirlerdi. Zavallı kadın da belki bu yoldan vatanına döner, kurtulurdu. Ama bu olasılığın Leyla için hiçbir öneminin olmadığı giderek belli oluyordu. Kime dönecekti? Orada nasıl yaşayacaktı? Bunca yıl İstanbul'da kaldıktan sonra karanlık ve izbe bir köye dönüp nasıl yaşardı? Orada kendisine nasıl davranırlardı? Leyla, Mr. Stone'un kendisinden biraz genç olduğunu gördüğü için bu adamın çok geçmeden ilişkilerinden sıkılacağını ve kendisini yüzüstü bırakacağını da düşünüyordu. O anda yüzüstü bırakılmış gibi Stone'a kızdı ve hatta Stone'un kendisini ayarttığını düşünmeye başladı. Ne olmuştu? Şimdi Rüstem değerli hale mi gelmişti? Hayır. Rüstem iyice berbattı artık. Leyla'nın yaşadığı tüm beden işkencelerinin gardiyanı olarak genç kadının ruhundaki yerini çoktan almıştı. Dev adamı dönüşünde ağır bunalımlar bekliyordu. Korkular meyvesini vermeye Leyla geceleri sıçrayıp uyanmaya başladı. Stone'un yanında uyumuyordu artık ama genç adam bu tutumun nedenini kavrayamıyor. Leyla kaçtıkça pervasızlaşıyordu. Bir gece sevişmek ve didişmekten yorgun uyuyakaldılar. Leyla kendisini neye benzettiyse düşünde onu buldu. Düşünde bir canavar memelerini ısırıyordu. Meme uçları taşlaşmıştı. Canavar urgana benzeyen bir şeyi tüm bedenine sararken sarı gözleriyle ona bakıyor, Leyla ise ilahi okumaya çalışıyordu. İlahinin sözleri cinsel ilişkiyi anlatıyordu. Canavar Leyla'nın taşlaşmış meme uçlarını yalayarak parçalatmıştı. İlahiden etkilenmiş olmalı ki tülbentle oynamaya başladı. Leyla bu oyundan haz alıyordu. İnleyerek uyandı. Hemen doğrulup oturdu ve korkuyla istavroz çıkardı. Müslüman olduğunu unuttuğu zamanlarda hep istavroz çıkarırdı. Aynı yatakta uyuyan Mr. Stone da uyandı. Bir gariplik olduğunu sezdi. Aşıklar söylenmemiş sözü nasıl da hisseder. Stone bana yol göründü dedi içinden. Ağıtı gittikçe yoğunlaşan, hıçkırıkları tüm odayı kaplayan Leyla hiçbir soruya yanıt veremediği için Mr. Stone'un acı sezgilerine korkuda bulaştı. Mr. Stone henüz ilişkilere başlamamışken Leyla'nın uzun uzun günlerce ağladığını biliyordu. Uzun ağlamalarla başlayan aşkın uzun ağlamalarla sona erdiğini, bu gözyaşlarının tuhaf bir biçimde kadının suç saydığı şeylerden arınmasını sağladığını düşündü. Ancak Leyla'nın ağlayışı abartılı görünüyordu. İçten ne şüpheli gibiydi. Mr. Stone zaman geçtikçe krize dönüşen bu ağıta kızdı. Aşk ağıtını ciddiye almak gerekirdi. Bu ağıtın abartılı görülse de gerçek bir acıya dayanabileceği aklına gelmedi. Kalktı ve sert hareketlerle giymeye başladı. Leyla, korkuyorum dedi sonunda. Karanlık sezgileriyle ayakta dikilip duran Mr. Stone kadının başını okşadı. Sonra yatağa oturup ona sarıldı ve kendine doğru çekmek istedi. Leyla'nın direndiğini anlayınca hayretle ona baktı. Ne oluyor? Nasıl bakacağım şimdi ben Rüstem'in yüzüne? Nasıl koynuna gireceğim onun? Leyla bu sözü söylediğinde hiç sevgi duymadığı kocasına büyük bir aşkla bağlıymış da baştan çıkarılmış gibi sarsılmıştı. Kocasını sevmiyordu ama ne garip. Leyla şu anda Mr. Stone'u sevdiğini de söyleyemezdi. Mr. Stone dehşet verecek kadar uzak gözlerle bakan bu kadınla bir daha yan yana gelmeyeceğini anlamıştı. Birlikte geçirdikleri günler boyunca mutlu oldularsa da yolun sonuna gelinmişti. Leyla'nın ömrünün sonuna kadar, hatta Rüstem bugün ölse bile, yine ömrünün sonuna kadar cinselliği kendisini zehir edecek bir hapishaneye girdiğini görebiliyordu. Aslında bunu umuyordu. Aşkın bittiğini orada anladı. Aşkın arada başkaları varken yaşanmadığını düşündü. Aşk başkalarını hesaba katmaz dedi mırıldanarak. Aşkın amacı yalnızca kendisidir. Aşk sorumsuzdur. Sorumluluk anımsanınca aşkın sonu gelir. Bu sözleri Leyla duysun diye biraz yüksek sesle söyledi ama Leyla'ya bakamadı. Çünkü artık onu tanıyamıyordu. Kadının zorunluluktan değil inanarak kendisinden soğuduğu inancındaydı. Leyla'nın yanıt vermeyişi bunu kanıtlamıyor muydu? Benim aşkım bitmez, senin için ölürüm diyen bir Leyla yoktu. Telaşlandı. Ensesinden terledi, terini sildi. Mendiline boş boş baktı. Aşk olasılık halindeyken zevkli bir oyuna benziyordu. Ancak ilişki başlar başlamaz neşenin ışığı sönüyor ve iki aşığın üzerine dolaşan kara gölge hep şu soruyu akla getiriyordu. Beni ne zaman terk edecek? Seviyor mu beni? Onu seviyor muyum? Mr. Stone zaman zaman Leyla'nın vücuduna sancı girmiş gibi kapanmalarını, kendini cinsel ilişkiye veremeyişini anladı. Bunların o mutlu başlangıç anında mutsuz sonuçlara haber veren işaretler olduğunu hayretle gördü. Mr. Stone, Leyla'nın artık bu iş burada noktalansın diyeceğini anladığı için nasıl bir ikna yolu seçeceğini hesapladı. Buluşalım, kuruntuyu boş ver, gel seni buralardan götüreyim diyecekti. Bütün bunlar inandırıcılıktan uzaktı. Bunun farkındaydı ama yapabileceği başka bir şey yoktu. Eninde sonunda kadının kocası gelecekti ve Mr. Stone kapının dışında kalacaktı. Bu durumda buluşmayı sürdürmek, işin mutlaka felaketle noktalanmasını istemekle aynı şeydi. O anda kadının Mr. Stone adını sayıklayarak yandığını, göze aldığını düşledi. Leyla'nın kendisini sessizliğe mahkum ettiğini gördüğü için miydi bu düş? Ama daha onunla sevişmekten, yaşam öyküsünü dinlemeye fırsat bulamadım ki dedi kendi kendine. Bir masal geldi, geçti mi diyeceğim. Kadın oturuş biçimine dikkat etti. Haydi git der gibi oturuyordu. Mr. Stone sessizce toparlandı. Leyla'ya son kez ama nefretle bakarak vaktin ne olduğunu aldırmadan sarhoş gibi biraz ağlamaklı, biraz yorgun ve umutsuz adımlarla eşyalarını topladı. Sabahın erken vakti sayılırdı. Köşkün hizmetkarları onun taşındığını görünce telaşla sağa sola koştular. Aralarında Leyla yoktu. Bu daha iyiydi. Çünkü Leyla da aynı telaşa katılsa Stone düpedüz kovulduğunu düşünürdü. Bir saat sonra köşkün iskelesinde kayık bulması için rıhtıma yolladığı bekçiyi gözleyen Stone, gidişinin Leyla'ya verilen bir ceza olduğunu göstermeye çalışarak yerlere sert sert basıyor, kasılıyordu. Stone ısmarladığı sandalın yaklaştığını görünce birkaç gün içinde unutulur gidersin diyen iç sesine karşı koyamadı. Kasılmak içinden gelmez oldu. Omuzları düştü. Pera'da 20 gündür boş duran evine dönecekti. Kıyıya yanaşan sandala baktı. Kürekçilere bir İngiliz nezaketiyle gülümsedi. Bekçinin de sandalda olduğunu adam kıyıya atlayınca fark etti. Neşeli görünmeye çalıştı. Eşyaları yüklenirken dünyanın sonu değil bu diyerek kendini rahatlatmak istedi. Sandal kıyıdan uzaklaşırken kaçamak gözlerle köşke doğru baktı. Leyla şu pervazlardan hangisinin ardında ağlıyordu kim bilir. Yoksa gülüyor muydu? İyi ki gitti mi diyordu. Mr. Stone kendisini bedensiz bir gölge gibi hissetti. Bir varmış, bir yokmuş. Yaşam düş gibiydi gerçekten. Ama neden gerçeklik insanı bu kadar derinden incitiyordu? Ayrım 5 sonu.